Hayattan sahneye, sahneden hayata.
Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu.
Alt Kat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı
podcast'lere hoş geldiniz.
Herkese merhaba. Ben Müge Sağut. Bugünkü konuğumuz Fulya Peker. Hoş geldin Fulya.
Hoş bulduk.
Fulya Peker'i tanımayanlar için Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar bölümünden mezun oldu. Vokal ve fiziksel araştırmalara ağırlık verdi. Bilgi Üniversitesi'nde yönetmenlik, oyunculuk teknikleri, deneysel tiyatro, ses nefes dersleri vermekte. Fulya, eklemek istediğin bir şey var mı buraya?
Konservatuvar sonrası bir 12 yıl kadar bir New York'ta deneysel tiyatro deneyimi var. Aslında biraz bugünün de konusu olduğu için oradan yola çıkarak konuşacağım için belki onu da ekleyebiliriz parantez içinde.
Harika. Peki, o zaman şöyle başlayalım. 1900'lerin başında Rusya'da disiplinsizliğe, yıldız oyunculuk sistemine, kaprisli, teşhirci, abartılı konuşan ve yapay oynayan oyunculara tepki olarak doğan, sen de biliyorsun ve gelişen bir yöntem olan Stanislavski sistemi, yani daha çok kullandığımız diliyle doğalcı oyunculuk metodu konusuna genel hatlarıyla bir değinelim. İşte günümüze kadar tiyatro sanatı nasıl gelişti, neydi konusuna oradan da belki neden oyuncu eğitimi var üzerinden sohbetimize başlayalım istersen.
Tamamdır. Şimdi bu aralar biriciklik meselesinden sıklıkla söz ediyoruz. O yüzden de bu birazdan aslında konuşacağım şeyin yani kendi deneyimlerim veya araştırmalarım üzerinden olacağı ve yani aslında bir bakıma yine biricik olacağı fikrinin belki altını çizerek başlayabilirim. Yani bir, hem oyuncu ve yönetmen hem de biraz daha yazar ve eğitmen çerçevelerinden bir şeyler özetlemeye çalışacağım. Bu bahsettiğimiz Stanislavski hikayesinden az önce aslında biraz daha önce yani aslında Antik Yunan'dan beri konuşulan bir irade olgusu konumuzla çok ilgili. Belki kısacık bir parantez açarak aslında düşünsel sürecin bu Stanislavski'den önce nasıl hazırlandığı ve oraya nasıl gelindiğini ufacık bilmek istiyorum. Yani 19. yüzyıla girişten açmak belki daha iyi olabilir bu mevzuyu. Çünkü
tabii ki, tabii.
Çünkü bir yani aslında felsefeye de baktığımızda işte hani Kant'ın kendinde şeyleri var, Schopenhauer'un istenç ve tasarım dünyası diye bir şeyi var. Yani bir yandan gerçekçi olmak fikriyle mücadele ederken bir yandan da aklın ve bilimin hükmü karşısında duygulanımı ve sezgileri daha ziyade ortaya koyan daha metafizik bir tünele de giriliyor romantizmle birlikte sanatta. Yani duygunun biricik oluşu, hatta sentiment dediğimiz yani kendi duyumlarımız ve işte duygularımız üzerinden hareket edebilmek, hayal gücü, batıl ya da hatta mitolojik diyebiliriz, buna bir dönüş, yaratıcılık dediğimiz kelimenin yanıp sönmeye başlaması, dahi fikri, ondan sonra işte mesela bunların da uzantısı olarak öz farkındalık, acıyla zevk kavramlarının iç içe geçmesi, bunlar hep yani felsefi anlamda da gündemde olan, tartışılan konular. Ve sonra buradan da sanata yüzümüzü döndüğümüzde aslında işte Wagner'in mimari, müzik ve bedeni bir arada kullandığı bir bütüncül sanat anlayışından, böyle güçlü bir girişinden bahsedebiliyoruz. Ve elbette hemen arkasından da yani Nietzsche'nin ve Tanrı'nın ölümüyle oluşan böyle derin bir boşluk ve orada salınan insanın yaratma iradesi, istenci eşeleme güdüsüyle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bunun yanında bir yandan da o dönemde yani hayatın içinde yani araştırmalar atıyorum elektromanyetizm işte elektrik akımı, itme çekme güçleri ne bileyim işte röntgen hadi şimdi de kemiklerimizi görelim gibi bir dünyada var. Yani etlerimizden soyunduğumuz bilinçaltı eşelemelerimizin başladığı. Bunların hiçbiri rastlantı değil aslında. Yani hepsinin aynı dönemde hayata giriyor olması ve işte bir derinlik algısı yaratıyor olması. Yani çok özetle çok ciddi bir kendilik araştırmasının bir uzantısı olarak tiyatroda da gerçekçi ve işte naturalizm dediğimiz bir boğuşma hali başlıyor. Ve çok yine önemli bir mevzu sanatın sadece taklit etmeye çalışmayan, gerçekliği yeniden biçimlendirebileceği, yönlendirebileceği fikri aslında çok önemli. Yani bu dönemde dediğim gibi felsefeyle de beraber el tutuşarak ilerleyen bir yapıdan söz ediyoruz. Şimdi bu gerçekçilik ve işte ikna etme meselesine baktığımızda şöyle şeyler var mesela. İşte André Antoine salon ışıklarını karartıp işte kasap sahnesinde gerçek et kullanıyor mesela. Şimdi burada tasarımsal bir çalışma, illüzyonu yani daha doğrusu yanılsamayı yaratmaya tasarımsal bir yerden yaklaşmayı görüyoruz. Stanislavski'de de yine paralel olarak bu ikna edici ve inandırıcı olma dürtüsünün oyuncu üzerinden kurgulanması fikriyle karşılaşıyoruz. Yani aslında oyuncunun ikna edici ve inandırıcı olmasıyla seyircideki o yanılsamayı yaratabiliriz aslında gibi bir araştırma söz konusu. Burada yönetmen dediğimiz fikrin yani biraz oyuncu eğitmeni de olarak karşımıza çıkmasından dolayı Stanislavski'de biraz aslında şunu da düşünmek lazım. Bir seyircinin diğer seyircilerden önce prova sürecinde oyunu kurması gibi bir durum söz konusu aslında. Yani sonuçta yönetmen de aslında bir seyirci gibi düşünebiliriz biraz daha. Fakat diğerlerinden önce devreye giriyor. Şimdi burada, tam burada işte atlanan bir mevzu var. Çünkü Stanislavski'ye kadar geliyoruz. İşte konservatuar eğitiminde de metot oyunculukta da bu yaklaşım üzerinden çalışmalar yapılıyor zaten. Fakat buna eş zamanlı olarak da sahnede sembolizm kımıltıları yaşanıyor aslında tarihe baktığımızda. Yani Materlinck, işte Mallarmé'nin şiirleri üzerinden şiirle tiyatronun kaynaşması var. Daha metafizik olanla bir muhabbet söz konusu. Yani gerçeklik değil de bir atmosfer yaratmak daha çok gündeme geliyor. İnandırıcılık yanında sezdirmek daha önemli hale geliyor. Dediğim gibi semboller üzerinden. Ve bu da bizi tiyatroda yazarın hükmüne karşı da bir karşı duruşa doğru sürüklüyor. Yani tarihsel süreç içerisinde ve bir yönetmen tiyatrosuna geçişi görüyoruz. Bu geçiş çok kritik. Çünkü oyuncunun varlığı, sahnedeki varlığının yazar ve oyuncu arasında bir yönetmen varlığının artık kabul edildiği bir yapıya doğru evriliyor bu süreç. Soyutlama yani dediğimiz alanda tıpkı resimde olduğu gibi oyuncunun beden kullanımında da bir yapılanmaya, bir sadeleşmeye gidiliyor. Mimari ve ışıkta bu karşımıza çıkıyor. Tasarım ögesi dediğimiz şeylerde oyuncunun da bir tasarım ögesi olabileceği fikriyle karşılaşıyoruz aslında yönetmen tiyatrosunda. Ve bunun elbette ki hani çok fazla örneğini görmeye başlıyoruz ondan sonra. Yani hem işte mesela Appian'ın mimari ve ritmik ögeler üzerinden kurduğu bir yapı var. İşte Gordon Craig'in ışık tasarımı Uber marionet üzerinden kurduğu bir yapı var. Alfred Jarry diye çok önemli bir figür çıkıyor. Zaman makinesi icat etme cüretiyle ortaya atılıyor gibi. Böyle bir sürece yani o avantgarda yaklaşan süreçte böyle bir alt metinden bahsetmemiz gerekiyor. Bu hazırlığı biraz daha hani konuşarak da başlamak istedim. Çünkü bu aslında bunun uzantısı. Yani gökten zembille inmeyen bir yapıdan bahsediyoruz. O yüzden de hani onu biraz kurcalayarak başlamak iyi olabilir diye düşünüyorum.
Harika düşünmüşsün. Peki geldiğimizde tekrar hani Türkiye'nin özelinde düşündüğünde Stanislavski metot oyunculuğu işte tabii ki tüm dünyada yerleşmiş. Türkiye'de de batıya özenme hali doğal olarak bu yöntemi, bu metodu birçok işte akademik çevreler yerleştirmiş durumda. Algılanan beden, işte görsel, işitsel, dokunma, koklama duyularıyla ve kinestetikle oluşur diyoruz. Değil mi? Hani ve beden uzmanlığı ya da bedenle bir bütün olmak konusuna nasıl bakıyorsun?
Şimdi bu, evet, çok önemli aslında o geçiş süreci. Aslında güzel bir yerde kalmış demin söylediğim şey. Yani şöyle bir süreç var Batı'da da tiyatro tarihine bakıldığında. Mesela Stanislavski'nin alternatifi olarak Meyerhold'un işte biyomekanik tekniğiyle çıkması, Arto'nun ruh akrobatlığı kelimesini kullanması.
Değil mi?
Brecht'in yine daha ileride oyuncu ve oyun kişisini aynı anda görünür kılması. Bu tür çıkışlar var. Hatta yani işte... Mesela Bauhaus'a bakıyoruz. Oscar Schlemmer bedenin yani oyuncunun bedeninin uzantıları üzerinden mekanlar tasarlıyor. İşte Reinhardt dışa oyunculuktan, özneden söz ediyor oyuncunun özne olması şeyinden. Yani dışa vurması fikrinden. falan. Yani aslında bu sürece geçişte de yine amacın biraz daha müzik ve dansta olduğu gibi gerçeğe uygunluktan ziyade demin söylediğim o bir sezdirme hali üzerinden işlediği ve seyircinin hayal gücünü aktive eden, daha ezberlerin bozulduğu, yüzleşmelerin, karşılaşmaların yaşandığı, duyuları senin söylediğin gibi, duyuların uyarılması, hı hı, ve daha algıda tamamlayıcı olmayı seyirciden arz eden bir tiyatral dil yaratmak mevzusuyla karşılaşıyoruz. Şimdi burada aslında Amerikan, hı hı, deneysel çalışmalarına bir geçiş görebiliyoruz. İşte Grotowski ile negatif alan arayışları ortaya çıkıyor. İşte Living Theater Happenings yapıyor, oradan sokağa müdahaleye geçiyor. Hı hı. Ve en nihayetinde de performans sanatıyla sanatçının kendi bedeninin sınırlarını zorlayarak bir otonomi kazanması süreci başlıyor hatta. Ve bütün bunlarda işte, hı hı, oyuncunun, yani aslında daha sonrasında icracı olarak artık performer olarak bu sahnede kullanmaya başladığımız kavramın ikna etme ve doğallık halinin dışına çıkıp başka farkındalıkları sorgulamaya başladığını görüyoruz. Çünkü bu alan dramatik olanla performans sanatı dediğim o alanın arasında kalan bir alan. Yani ne mış gibi ne de gerçek aslında. Üçüncü bir alandan bahsetmeye başlıyoruz. Bu noktada da liminal, yani bir yerden bahsetmeye başlıyoruz. Hatta Arto bunu biraz daha uyku ve uyanıklık arasında bir yer olarak tanımlıyor. Yani hani biraz, hı-hı, daha uyku, öbürü de biraz daha metodda uyku ve öbüründe biraz daha uyanıklık varsa bu ikisinin arasında bir alan, üçüncü bir alan gibi tanımlanıyor. Şimdi bu sahnedeki icracı dediğimiz kişi aslında bu mevzunun içinde bir görev gerçekleştiriyor ve bir deneyim yaşıyor. Bir arama hali var, bir bulma çabası var. Yani eylemin içini kendi duygulanımlarıyla özgürce doldurabiliyor ama bir yandan da bunu göstermemesi gerekiyor bir yandan seyirciye aslında. Şimdi burada bir çelişki aslında var. Yani gösteri sanatında göstermemek gibi bir şeyden bahsediyoruz mesela. Dolayısıyla evet, görsel sanatlara, yani demin söylediğim gibi yine bir ara alan var. Görsel olanla, görsel sanatlarla gösteri sanatlarının arasında, daha disiplinler arası olanın altının çizildiği bir alana giriyoruz. Ve yani ister istemez burada oyuncunun giyip çıkardığı, hızlı bir şekilde bir şeyleri giyip çıkardığı bir hal, bir duygu durumunu çok hızlı bir şekilde giyip çıkardığı, ciddi bir disiplin ve bir çalışma, bir kas geliştirmesi söz konusu aslında. Yani hem zihinsel olarak, yani bilişsel süreçlerimizi hem eşelediğimiz, hem de bedensel olarak ki bedenimizin içine sesimiz de giriyor. Bütün bu süreci aslında eşelediğimiz bir şey. Mesela örnek, işte var gücünüzle ve gerçekten duvara doğru koşacaksınız ama çarpmadan durmanız gerekiyor duvara. Egzersizlerimizden bir tanesi. Fiziksel tiyatroda yaygın bir egzersizdir. Meyerhold'un çok yaptırdığı bir egzersiz. Ya da işte geri geri koşmayı deneyimleyeceksiniz. Ezberleriniz, ileri koşmakla ilgili ezberiniz nötrlenebilsin. Şimdi bu da Grotowski via negativa egzersizlerinden biri olabilir. Dolayısıyla baktığımız zaman şunu görüyoruz çalışmaların içinde. Hem ileri hem geri, hem hızlı hem yavaş, hem siyah hem beyaz, hem kırılgan hem güçlü. Yani böyle bir şekilde hem ters hem düz olunan bir sıfır noktasının inşası oyuncu bedeni üzerinden var. Şimdi burada elbette ki, yani demin de bahsettiğim gibi ki Buto'da da aynı şekilde bunu görebiliyoruz. Dengeyi yitirdiğimiz ama henüz düşmediğimiz bir alandan bahsediyoruz yani. Burada ben mesela hep bu sinek kuş örneğini veriyorum. Havada asılı görünen böyle bir kuş ama aslında hani sanki hareketsiz gibi ama aslında çok ciddi bir efor var hareketinin altında yatan. Dolayısıyla da süre algısı, zaman mekan farkındalığı burada işte çok müthiş önemli bir hale geliyor. Bu farkındalığı kazanmaya çalışmak. Peki nasıl kazanmaya çalışabiliyoruz bunu? Sabırla elbette ki ve ayrıntıya odaklanabilecek sabrı göstermekle.
İnsanlar bir mekan içinde yaşıyor ve duygular mekansal değişiklikleri algılıyor doğal olarak. Mekan ve duygular arasında sürekli bağlar kuruyoruz. Mekan ve zaman bir oyuncu için nasıl kavranmalı deyip tekrar topu sana atayım.
Yani tam üzerine geldi çünkü... İşte bu mikroskopik, evet, bir, evet, ara alan dedim ya demin, hani Meyerhold'dan falan bahsederken. Hı-hı. Bu ara alan dediğimiz, hı-hı, yer, yani eşik dediğim yer aslında bir şeyin sanki böyle arasını açmak gibi biraz soyutlama resimleri düşünebiliriz. Yani soyutlamayı ve resmi. İki şeyin arasındaki negatif alanı görmeyi öğrenmek gerekiyor bunun için. Bu da aslında zihinsel bir süreç gerektiriyor. Ve mekan ve zamanla olan ilişkisi oyuncunun, yani daha doğrusu icracının bir bütünün parçası olarak ayrıntılara odaklanmasını gerektiriyor. İşte tam da burada zaten, yani mekan ve zaman üzerinden yapılan araştırmalarda ve çalışmalarda bedeni şaşırtmak üzerinden yapıyoruz bu çalışmaları. Demin verdiğim geri geri koşmak gibi. İşte çok uzun süre geri geri koşup hani önüm neresi, arkam neresi kaybetmeye çalışmak gibi. Ezber bozmak üzerinden bir takım çalışmalar yapılıyor. Şimdi burada işte şöyle bir kaygan zemine giriyoruz aslında. Bütün bu inceleme süreçleri bir süre sonra tıpkı bir doktorun böyle ameliyat yaparken serin kanlılığını koruması gibi, yani son derece serin kanlı olabilmesi gibi, bir oyuncunun da bu ameliyat sürecinde, yani aslında zihnindeki algılama biçiminin kasını geliştirirken, değiştirirken, dönüştürürken, ezber bozmaya çalışırken, hafıza üzerinden bir takım araştırmalar yapmaya çalışırken kendi üzerinde. Çünkü enstrümanı aynı zamanda kendisi oluyor. Yani hem icracısı hem enstrümanı aynı bedende. Dolayısıyla bir mesafelenme hali içinde olması gerektiği için zaten bu çalışmalar yapılıyor. Yani bir şekilde aslında tırnak içinde mesafelenme halinin, zihinsel olarak mesafelenme halinin korunması ve bunun incelikli bir şekilde devreye girmesi gerekiyor. Yoksa yani hayatın içiyle, elbette ki insanın başta söylediğim iradesiyle çok bağlı bir alan olduğu için bunların birbirine karıştığı ve kilit bir noktaya geliyoruz. Ki bu da çok büyük bir sorunsal. Yani ciddi bir sorun yaratıyor süreçlerde. Özellikle eğitim sürecinde.
Burada tabii hani bahsediyorsun elbette arada ama işte süre, sezgi ve hareket kavramlarının hani içsellik, bilinç ve duygularla nasıl bir etkileşim var? Biraz tabii, daha açabilir misin?
Yani o aslında demin tarihsel olarak bahsettiğimiz kısma dönüyor hikaye yine. Dıştan gelim olarak hani belki de bu çok yaygın şekilde kullanılıyor ama aslında baktığımızda bu dıştan gelim dediğimiz çalışmaların aslında için ta kendisi olduğu bir yere varıyoruz. Hı hı. Yani eğer bir ritmik yapıyı siz bedeninizde sorgulamaya başlarsanız bu zihinsel süreçte de birleşiyor. Yani şöyle bir algı yanlışlığı olduğunu ben düşünüyorum. İster istemez tarihsel süreçte bunu yaşamaya başlamışız. Zihin ve bedenin ayrı şeyler olduğu fikri. Böyle bir şey aslında yok. Yani sonuç itibariyle bir beden var, onun içinde organlar var ve bu bir aslında bir kendi makinesi olan bir yapı. Şimdi biz bu yapıyı aslında ele alıyoruz. Dolayısıyla hem zihinsel olanı hem de bedensel olanı aynı anda keşfe çıkan bir süreç yaşamak gerekiyor. Sadece biri ya da sadece
aslında bilinci
değil.
Yani bilinci genişletme çabamız var özünde. Bütün hepsini içine atıp bu bilinci daha çok genişletme çabası içerisindeyiz
yani
diyebiliriz.
Yaşantıyı ve deneyimi aslında yani hani insan olarak. Daha farklı bir, aslında akrobat kelimesini kullanmasını seviyorum Arto'nun burada. Yani gerçekten biraz daha bir cambazlık hali var. Demin bahsettiğim bu ara alan, eşik diye altını çizdiğim şey de aslında neyin eşiği olmuş oluyor? İşte bu içsel olan ve dışsal olan şeyin arasında durma olarak anlatmaya çalıştığım şey bu. Yani ikisine de ayağınız basıyor ve siz ortada o dengeyi kaybedip tekrar bulma mücadelesi veriyorsunuz bir oyuncu olarak aslında. Dolayısıyla ne o ne o. Her ikisi de hem siyah hem beyaz, hem işte düz hem ters dediğim şey biraz öyle bir alan. Bu da çok hayatın içinde yapabildiğimiz bir şey değil. Çünkü yani sanatın, daha doğrusu oyun gösteri sanatlarında ve tiyatroda özellikle yaptığımız şey biraz daha işte bu arada kalan alanı, hayatın içinde fark edemediğimiz, farkına varamadığımız alanları aslında keşfe çıkmak. Çünkü hayat çok hızlı aktığı için bunu keşfedemiyoruz. Yani bu tonun mesela aşırı yavaşlığa ve aşırı hıza odaklanmasının sebeplerinden biri mesela bu. Çünkü arasını açabiliyoruz o zaman. parçaları ayırabiliyoruz.
Yüzeysel bedenden de, yani bu yüzeysel beden tırnak içinde söylersem, işte bu otomatik, işte alışkanlık ürünü olan refleksif hareketlerden de uzaklaşmayı getiriyor aslında. Biraz daha derinlikli ve içe dönüş
şey var ya
dediğimiz
biraz,
şey.
hani hep böyle somut olan, soyut olan, işte beden, zihin falan gibi böyle ayrışan yapıyı bir bütün olarak ele almak gerçekten çok önemli. Demin söylediğim gibi. Yani öbür türlü çünkü şöyle bir handikap oluşuyor. Ya o ya oymuş gibi algılıyoruz. Halbuki yani şeyi de düşünürsek aslında ironik bir şekilde, yani yukarıda işte Moskova Art Theater'da, sanat tiyatrosunda hani Stanislavski bunları yaparken Meyerhold aşağıda öbürlerini yapıyor gibi bir durum aslında bu. Birbirleriyle sohbet halindeler yani. Hani birbirlerinin oyunlarını izler durumdalar gibi. Yani bunlar böyle ayrı, demin o sembolizmin altını çizmeye çalıştığım şey de biraz oydu. Yani gerçeğin peşine düşmenin paralel dünyasında, paralel evrende bir yandan da sembolik olanın araştırması yapılıyor çünkü aynı anda. Yani dolayısıyla bunlar biri geldi de sonra öbürünü yıktı da öbürü oldu da gibi bir süreç değil. Bir arada birbirini kurcalayan, birbiriyle atışan ve sohbet eden yapılar. Dolayısıyla iki taraftan da o gelişmenin yaşanması ve sürdürülmesi önemli diye düşünüyorum.
Bergson da şey demiş, sanatın özü ve yaratıcılığın asıl kaynağı insan ruhunun derinliklerinde gizlidir. Bütün bu araştırmalar aslında bu ruhsal olanı ya da dediğin negatif ya da ortada olma hepsini kapsama hali çok derinlerde ve zorlu çalışmalar. Buradan şeye bağlamak istiyorum, işte benliğin ihmal edilmesi oyuncunun özgürlüğünü ve yaratıcılığını nasıl etkiler? Yani bu bağlamda oyunculukta yaratıcılığa nasıl bakmalıyız?
Yani şöyle, galiba şu önemli burada da sanat dediğimiz şey biraz şey ya, sandığımızı atmak yani ürkütücü derecede korkunç bir
Çöpe
etimolojiyle
atmak.
girdim ama
Doğru.
tamamen şakacı etimoloji.
Yok,
Evet, yani bir
ezber
sanma hali var ya aslında. Şimdi burada sandığımızı
bozmak.
attığımız noktada biraz galiba şöyle bir şeyle de ilişkileniyoruz. Neyi sandığımızı, ne sandığımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Bir de ne atacağımızı da iyi bilmemiz gerekiyor. Neyi tutup neyi atacağımızı yani. Dolayısıyla aslında bu süreçte de işte dediğim gibi biraz galiba o mesafelenme hikayesi o açıdan da önemli. Yani bir yandan anın içinde o kaybolmayı yaşayabilmek, bir yandan da onu dışarıdan görebilmek. Yani üçüncü tekil kişi hali çok önemli bir hale geliyor. Çünkü bir yandan içindesin, bir yandan dışındasın bu oluşumun. Yani bu çok klasik, yani daha dramatik yapıda da. Yani aslında bir yandan oyun kişisi var deriz mesela, bir de oyuncu var deriz, değil mi? Yani ayrı yapılarmış gibi. Ama aslında bir
Tabii.
yandan da hani bunun bu tarihsel sürece de baktığımızda bir aradalığı üzerinden yapılan çalışmalar görüyoruz. Oyuncunun üzerinde tabii ki yapılan çalışmalar da bunlar bir yandan. Ve elbette ki burada çok kaygan kelimelere işte aslında belki de tam bu noktada kayıyoruz. Çünkü bir yandan bir kontrol, bir yandan da bir teslimiyet söz konusu. Yani hem sanatçı gibi davranıp hem de sanat eseri gibi davranmak gibi bir durum söz konusu. O yüzden de bu yaratıcılık mevzusunda yani. Ki bu antik Yunan'dan beri tartışılan bir mevzu zaten. Yani hem Apollo hem Dionysos'un arasında duruyor tiyatro. Yani ikisini birden dengelemek gerekiyor tragedyada. Yoksa bir tarafa doğru kayıyorsun. Hani ya tamamen esrik bir duruma doğru kayıyorsun ya da tamamen hani daha işte bir heykel gibi yontulma durumuna doğru kayıyorsun. İkisinin arasında durmak biraz önemli. Hep söylüyorum. Eşikte durmak yani.
Peki, son olarak bir soru daha soracağım. Bir eğitmenin ya da öğrencinin sorumlulukları neler? İşte eylem halinde olan bireyin kendine gerçekleştirmesinin biricikliği konusunda
Evet, çok
neler
önemli.
düşünüyorsun?
Şimdi şöyle, burada işte sorumluluk diye böyle kocaman bir başlık var aslında. Yani soru kelimesinin ile de bağıntısı var. Soru ve sorum ve sorumluluk gibi. Sözsüz rızaların söze dökülmesi. Yani aslında hani baktığımız zaman toplumsal olana da baktığımız zaman hatırlanmayan, aslında çok kökte yatan ve çok basit ve yalın olan, fakat nasırlaştığı için zaman içinde artık üzerine bile düşünmediğimiz, bir takım kavramlar vardır ya. Mesela devlet nedir ya falan dediğimiz ya da işte din nasıl çıkmıştır dediğimiz.
Değil mi?
Bunların hani vaktiyle böyle bir sözsüz rıza ile toplumsal hayatın gelişimiyle oluşması süreci var ya. Bunların işte sanat dediğimiz o biraz daha hani aslında tiyatro dediğimiz ya da daha güvenli alanın içinde bu sözsüz rızaların eşelendiği bir alan orası. Yani dolayısıyla da söze döküldüğü bir yer, hatırlandığı bir yer. Buna izin vermek o yüzden çok önemli. Yani belki de hani bu daha insana dair Arto'nun dediği gibi evrensel olan sorgulama süreçlerinden kopuk bir yaratım sürecinden söz etmek beyhude oluyor öbür türlü. Dolayısıyla da bu hani dürüst olmakla başlamak belki de. Yani çok hani genel geçer bir kelime gibi karşımıza çıkıyor ama ne kadar zor ve ne kadar olmayan bir şey artık hayatımızda. Ya da samimiyetle kendini ifade edebilmek, buna zaman ayırabilmek. Bunlar bir yandan hani politik olanın ters yüz edildiği politik bir yapıdan da bahsediyoruz. Yani daha poetik bir şeyin içindeyiz aslında biz. Dolayısıyla da bir başta söylediğim gibi bir taklidin içinde değiliz. Bir yeniden sezme, hatta bu romantizmin döneminde bahsini geçirdiğim yani yeniden şekillendirebilme alanı aslında bir yandan tiyatro dediğimiz yapı. Dolayısıyla şunu da hiç atlamadım. Müzik ve danstan farklı olarak tiyatronun logosu olan nasırlı bağ hiçbir zaman bitmiyor. Yani sözle olan bağ. Dolayısıyla da ezberleri kırmanın çok daha mücadele gerektirdiği bir yer. Yani aslında bir dil bozuyoruz ve dil yapıyoruz. Dolayısıyla da sabır gerekiyor, güven gerekiyor ve dürüstlük gerekiyor. Çok basit dediğimiz bir takım kavramlar. Bunları uygulayabilmek için ne gerekiyor? Evet, cesaret gerekiyor bir yandan da ama kendine karşı gösterdiğin önce bir cesaret. Yani ben hani kendi dürüstlüğüm açısından cesur olmadıktan sonra karşımdaki insanın dürüst ya da cesur olmasını nasıl sağlayabilirim ki? Böyle hani bakmak gerekiyor biraz daha. Dolayısıyla
Kesinlikle.
da bu yine şeye dönüyoruz, kaygan mevzulara. Yani bizim alanımızın içinde ikna ve rıza kelimeleri var. Yani alanımızın konusu bu aynı zamanda bizim. Yani bir şey oluyor da biz bunu incelemeye başlıyoruz değil. Bizim eğitimimizin bir parçası zaten ikna ve rıza konusuyla alakalı. Şimdi ya da işte demin söylediğim teslimiyet ve kontrol dinamikleriyle çarpışıyoruz zaten. Ve toplumsal olana bir alternatif oluşturmaktan söz ediyorsak eğer ya da hayatın ezberlerini, organlarını eşelemekten söz ediyorsak o zaman hayatın içindekinden çok daha aslında sorumluluk veya sabır veya incelik gerektiren bir yapıyla mücadele ettiğimizde fark etmemiz gerekiyor. Ha, ama şunu da ekleyeyim. Yani mesela bir yandan da o da çok konuşulur ya. Bir yandan da oyun oynamak çocuk işi. Yani değil mi? Çocuklar oyun oynar yani. Ama burada bahsedilen ama şöyle bir şey. Biz büyürken evcilik, doktorculuk, askercilik gibi böyle hani bunların hayatın içinde aslında nasıl işlediğini öğreniyoruz. Ve bu karşılaşma ve yüzleşmeden sonra dönüp tekrar çocukluktaki özgürlüğü yakalama mücadelesi veriyoruz aslında oyun oynarken. Dolayısıyla bu kadar da çocuk işi deyip geçiştirmemek gerekiyor süreci. Tiyatro bence tembelliği ve sorumsuzluğu kaldıran bir alan değil. Yani bu böyle hani tiyatroyu çok yüceleştirmek için söylediğim bir şey değil. Aslında hayatın kendisi tembelliği ve sorumsuzluğu kaldırmıyor bazen. Ama yani bunun hem oyuncuda, hem eğitmende, hem yönetmende, hem de seyircide olması gerekiyor. Yani hiç bu parçaların hiçbirinde, bu herhangi birinde bu kopukluk yaşandığında çünkü inşa edilmeye çalışılan aslında kendi içinde matematiksel olan ama bir yandan da son derece içsel olan o yalın hali, o çocuksu hali işte böyle kaybetmeye başlıyoruz çünkü.
Doğru söylüyorsun. Saflık ve ne yaptığını biliyor olmak, toplumsal ahlak dediğimiz önemli bir yerde duruyor ve gerçekten şey doğru. Hani yüzleşme sağlamalı ama bu konuda herkesin ortaklaştığı bir yerden yürüyor olmak. Çünkü şeyler de var. Yani gizli yasalar da var toplumda. tanımlanmamış gizli yasalar, bir takım kurumlarda ya da hayatın içerisinde karşılaştığımız o yasalar söylenmese de buralardan umut ediyorum bu tartışmalar, çünkü insanlar da artık başka bir taraftan bir bakış açısını değiştirmeye başlıyor gibi. Umut ediyorum ki bu tiyatro konusunda da kendini yenileyerek, yeni bir yola girerek, kendi erdemine tekrar kavuşması.
Evet, bakalım bakalım. Yani
Bakalım.
sormaya sorgulamaya devam etmek gerekiyor özetle.
Peki.
Yani hani aldım kabul ettim ezberledim demek değil. Her
Kesinlikle.
şey her an değişebilir. Tekrar yıkılabilir, tekrar yapılabilir. Bu esnekliğin, bu gerçekliğin hiçbir zaman unutulmaması gerekiyor galiba.
Çok teşekkür ediyorum Fulya
Ben
Sınır.
çok teşekkür ederim.
Bir podcast'imizin daha sonuna geldik. Fulya,
Ben
tekrar
teşekkür
çok
ederim.
teşekkür ediyoruz katıldığın için. Başka podcast'lerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.